Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan evvel hepinize bütün radyo mensupları olarak en derin sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İslam dini ilme layık olduğu bir yer vermiştir. İlk inen ayet-i kerimeler oku diye başlamaktadır. Bunlarda ilimden, kalemden, okumaktan, öğretmekten bahsedilmesi İslam dininin ilme ne kadar ehemmiyet verdiğini göstermeye yetiyor. Birçok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ilmi ve alimleri övmektedir. Alimler peygamberlerin varisleri sayılmaktadırlar. Kur'an-ı Kerim yerlere, göklere bakarak onlardan ibret almayı emreder. Yine Kur'an-ı Kerim, geçmişte yaşayan insanların hallerine bakıp bunlardan ibret almayı emreder. Bunlar hep ilme teşvik edici mahiyettedir. İslamiyet'in nazarında ilmin şerefi pek yücedir. İslam dini nazarında ilimler ikiye ayrılıyor değerli dinleyiciler. Akli ilimler ve nakli ilimler. Bunu Avrupalılar pozitif ilimler ve skolastik ilimler diyorlarsa da İslam kültüründe böyle denmiyor. Akli ilimler, akıl yoluyla bulunabilen ilimler demektir. Nakli ilimler ise aklın rolünün ikinci planda olduğu, naklin ön planda olduğu ilimlerdir. Akli ilimler ikiye ayrılıyor. Nazari ilimler, ameli ilimler. Nazari olan ilimler de ilahi, riyazi ve tabii ilimler olmak namıyla üçe bölünüyor. İlahi ilimlere hikemiyat deniyor. Yani tabiattaki, İnsanların yaratılışındaki hadiselerdeki hikmetleri inceleyen bir daldır. Bunu felsefe olarak bugün Avrupalılar kabul etmektedirler ama İslam dünyasındaki kemiyatla felsefe aynı şey değil. Yine bu akli ilimlerin nazari kısmının riyazi ilimleri var. Hesap, hendeze riyazi ilimlerdendir. Hesap bugünkü aritmatik, hendeze de geometrinin karşılığıdır. Hikmet, yani fizik, kimya, hayvanat ve nebatat ilimleri de tabii ilimlerdir. Yani akli ilimlerin nazari kısmına aittir. Bir de ameli ilimler var, akli ilimlerden. O da ahlak, tedbiri menzil, tedbiri müdündür. Yani ev idaresi ve memleket idaresi, o politika yani, olmak üzere üç kısımdır. Demek ki İslamiyet ev idaresini de bir ilim kabul etmektedir. İşte bütün bu saydıklarımız, yani hikemiyat, hesap, hendese, efendim fizik, kimya, nebatat ve hayvanat ilimleri, yani botanik ve zooloji ilimleri, tabii ilimlerden, akli ilimlerdendir. Aynı zamanda ahlak, tedbiri menzil ve tedbiri müdün denilen politika ilmi de ameli ilimlerden, akli ilimlerdendir. Şimdi bir de nakli ilimler var dedik. Aklın ikinci planda olduğu, naklin ön planda olduğu ilimler, bunlar yüksek ilimler. Alet ve vasıta ilimleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ulûmu âliye, ulûmu âliye. Yüksek ilimler, tefsir, hadis, fıkıh, usulü hadis, kelam ve akaid gibi ilimlerdir. Bunlar yüksek ilimlerdir. Ulûmu âliyedir. Ulûmu âliye ise, birisi ayınlı, birisi elifle, alet ilimleridir. Lugat, sarf, nahiv ilimleridir. Yani gramer, sarf demek morfoloji, kelime bilgisi demektir. Nahiv ise sentaks, cümle bilgisi demektir. Her ikisi gramer demektir. Mani, bedi, beyan, peki bunlar hep sanatları, edebiyat sanatlarını anlatır. Şiir ve inşa, aruz, bunlar alet ilimleridir. Tarih ve muhadarat da yine alet ilimlerindedir. Görülüyor ki İslam kültüründe bugün modern dünyanın kabul ettiği ilimler tasnif edilmiş ve bu ilimlere hakiki mevkileri verilmiştir. Müslümanlar tarih boyunca dinlerinin yüksek talimatına uyarak ilme sarılmışlardır. Ve ilimlerin her dalında ilerlemişler ve medeniyete hizmet etmişlerdir. Müslümanların her türlü ilim dallarında nasıl çalıştıklarını, hiçbir ilim ve fenni yadırgamadan nasıl eserler verdiklerini göstermek için ciltlerle kitap ve günlerce program hazırlamak lazım. Hazreti Peygamber'in hikmet, müminin yitiğidir, kayıp malıdır, onu nerede bulursa alır emrine uymuş Müslümanlar ve ilmi nerede buldularsa almışlardır. Çin'de de olsa. Zaten Kur'an-ı Kerim birçok vesilelerle Müslümanları akıllarını, fikirlerini kullanarak alemdeki varlıklar ve hadiseler üzerinde dikkatlerini çekmektedir. Yerden, gökten, yıldızlardan, yağmurdan, buluttan, efendim rüzgardan, aydan, güneşten, ağaçlardan, bitkilerden, hayvanlardan, karadan, denizden, daha nice şeylerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ve hep bunlardan ibret almaları için insanları ikaz etmektedir, tembih etmektedir. Bu yönden Müslüman, çevresini ve çevresindeki hadiseleri incelemek, onlardan ibret almak hissini duymuş. Nitekim bir şair, her türlü ilmin öğrenmesi gerektiğini şöyle terennüm ediyor. Ulûmun cümlesin kesbe haris ol, sakın bir ilimle kalma keselden. Kamu ezhara konma ile arı, iki cevher verir şem'ü aselden. Birisi bir nurdur, verir ziyayı, halas eyler biri nice ilelden. Yani ilimlerin hepsini kesbetmeye hırslı ol, cehdet, sakın bir ilim öğrenmekle kalma. Bütün çiçeklere konarak arı, iki tane cevher veriyor, baldan ve mumdan. Birisi bir nurdur, yani mum, ışık verir, diğeri de birçok hastalıklardan insanı korur. İşte arı pek çok çiçeğe dolaşmakla ışık ve ilaç üretmektedir. Gerçekten değerli dinleyiciler, İslam alimleri arının her çiçekten bal topladığı gibi her nevi ilimden faydalanmışlar. Ve İslam alimleri arasında türlü mevzulara dair nice eserler verenler olmuştur. Mesela Osmanlı Devleti zamanında Mısır'da yaşamış olan Celaleddin Suyuti var. Bu Suyuti çok büyük bir alimdir. İslam aleminin iftihar kaynağıdır. 1505 senesinde vefat etmiş. Böyle çok eser yazanlardan birisidir. Almanların neşrettiği Meyer Lexikon ismindeki bir ansiklopedide İslam maddesi anlatılırken Celaleddin Suyuti'ye dikkat çekiliyor. Yorulmadan, bıkmadan yazan Suyuti'nin 500'den fazla eseri vardır diyor. Biz merak ettik. Hakikaten 500'den fazla eseri var mı diye araştırdık. Evet. 576 tane eseri var değerli dinleyiciler. Bunlardan tefsir ve Kur'an-ı Kerim'e dair 35 eseri var. Hadis-i Şerif'le ilgili 207 tane eseri var. Hadis ıstılahlarına, yani hadislerde kullanılan kelimelere dair 23 kitabı var. Fıkıh, yani İslam hukukuna dair 71 eseri var. Usul, akaid ve tasavvufa dair 18 eseri var. Sarf ve nahve dair, yani gramere dair 53 eseri var. Meani, beyan ve bedi'ye ait, yani edebi sanatlara ait 6 eseri var. Çeşitli fen dallarına ait 10 eseri var. Edebiyata dair 95 eseri var. Tarih ve biyografi hakkında ise 40 tane eseri var. Bu eserler çeşitli alimler farklı rivayetler vermişler ama en az veren 558, en çok veren 576 eseri vardır diyor. Evet, İmam Suyuti onun için 15. asrın müceddidi kabul edilmiş çok büyük bir yüz artıcı bir alimdir. Herkes İslam alimi deyince din ilimleriyle uğraştığını zanneder. Vermiş olduğu eserlerin yarıdan fazlası nakli ilimler dışında, yani din ilimleri dışındaki ilimlere aittir. Değerli dinleyiciler, İslam uleması araştırmalarında tecrübeye ve müşahedeye, yani deney ve gözlem deniyor şimdi, buna çok ehemmiyet vermişlerdir. Bunu gösteren pek çok eser var. Fizik, kimya, nebatat ve hayvanat mevzularındaki araştırmaları ve buluşları bunun canlı misali. Müslümanların ne kadar çeşitli ilim dallarından bahsettiklerini belirtmek için Taşköprüzade'nin Mevzuatul Ulum kitabının Tekasimi Ulum başlığı altında sayfeler doldurduğunu söylemek kafi. Burada hangi ilimlerden bahsediliyor? Birkaç tanesinin başlıklarını işaret edelim. İlmi tabii, ilmi tıp, ilmi baytara, veterinerlik yani. Nebatat yani botanik, hayvanat, zooloji. Felahat yani ziraat. Maadin yani maden. Cevahir yani kıymetli taşlar. Ahvali cev, meteoroloji yani. Kavs-ı küzah, gezegenlerin hareketleri yani. Feraset, kimya, teşrih, anatomi yani. Yiyecekler, içecekler, eczacılık, elbiselerden leke çıkarma, cerrahlık, tıpta kullanılan ölçüler, çölde yol bulmak, yağmur yağışı, matematik, hendese, astronomi, aritmetik, musiki, bina yapma usulü, mercek, optik, efendim yakıcı aynalar, ağırlık merkezlerini bulma, cerre eskal, ağırlık çekme, su çıkarma, harp aletleri, atıcılık, okçuluk, denizcilik, efendim yüzücülük, takvimler, yıldız hesapları, rasat, rasat aletleri, vakit tayini, küreyi yaymak, yıldızların şekilleri, ayın, kamerin menzilleri, coğrafya, ülkeler ve şehirler arasında bağlantı, iklimlerin hususiyetleri, yılın mevsimleri, namaz vakitlerini tayin, usturlap, saatler, hesap, cebir, mukabele, meçhul adetleri bulma, feraiz yani miras taksimi, beden hareketleri vesaire olmak üzere daha nice konulardan bahsediyor Mevzuat-ı Ulum. Yani Osmanlı Devleti zamanında yazılmış ilimler ansiklopedisi mahiyetinde bir eser bu. Değerli dinleyiciler, ilim ve medeniyetin ilerlemesinde Müslümanların hizmeti çok büyük oldu. Bunu batılı yazarlar da itiraf ediyorlar. Filipitti ki bir Hristiyandır, Kısa Arap Tarihi kitabında diyor ki, Orta Çağ'ın başlarında insanların ilerlemesine Müslümanlar kadar hizmet etmiş başka bir millet yoktur. Tıp, tarih, ilahiyat, astronomi, coğrafya hakkında nice eserler yazılmıştır. Bağdat, Kahire, Endülüs ve sonra İstanbul, İslam aleminin merkeziydi. Dini ilimlerdeki süratli gelişmenin yanı sıra diğer ilim ve fen kollarında da nice alimler yetişti. Mesela astronomide Bettani, Buzcani, İbn Şatır, Ulubey, Kadızade Rumi, Ali Kuşçu, Abdurrahman Sufi meşhur alimlerdir. Matematikte Harezmi, Sabit İbn Kurra, Ebu'l-Reyhan el-Biruni, Hayyam, mesela Rakkas'ın mucizi olan İbni Yunus, Nasreddin Tusi, Mirim Çelebi, İsmail Gelenbevi, İsmail Çınari, yine sıfırın kaşifi ki sıfır ondan önce bilinmiyordu, Muhammed bin Ahmet, İshak Hoca, bunlar hep meşhur matematik alimleridir. Fizik ve kimyada Cabir İbni Hayyan, Hasan İbni Heysem, Hazini, Cabir bin Cafer, bunlar çok meşhurdur. Tıpta, tıp ilminde Ebu Bekir Razi, İbn Sina, Ebul Kasım Zehravi, İbn Bace, efendim kan dolaşımını bulan İbn Nefis, Ali bin Abbas, Sabuncuoğlu Şerafettin, Hacı Paşa, Davud Antaki, kimler hep o sonları Osmanlı'dır. Tıp alimleridir, kitapları hala dünya tıp literatürü arasındadır. Botanik ve zoolojide İbn Vahşi, Reşidüddin, İbni Suri, İbni Baytar, İbni Avvam, Cahız, Kazvini, Demiri bunlar meşhurdur. Coğrafyada İbni Havkal, Makdisi, İdrisi, İbni Batuta, Yakut el-Hamevi, Evliya Çelebi, Katip Çelebi bunlar çok meşhurdurlar. Tarihte Taberi, Mes'udi, İbni Meskeveyh, İbni Esir, İbni Haldun, Reşidüddin ki bu İbni Haldun dünyada tarih felsefesinin ve sosyoloji ilminin kurucusudur. Hoca Saadettin Efendi, Naima Cevdet Paşa gibi sahalarında ölmez eserler bırakanlar var. Yine idari ve içtimai konularda mesela Ahkam-ı Sultaniye sahibi Maverdi bu sahada ilk yazılmış eseri ortaya koymuştur. İmam Şafii'nin Risalesi dünyada hukuk metodolojisi sahasında yazılmış ilk eserdir. Yine İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani'nin İmam-ı Azam'ın talebelerinden Siyer-i Kebir'i dünyada yazılmış ilk devletler hukuku kitabıdır. Yine büyük bir Müslüman alim olan Debussy'nin Takvimül Edillesi mukayeseli hukuk sahasında yazılmış dünyadaki ilk eserdir ve bu ilimlerin kurucularıdır. Mimaride Müslümanların neler yaptıkları, üzerinden nice asırlar geçtiği halde hala ayakta duran binlerce abidelerle meydanda. Cami, mescit, mektep, medrese, efendim kütüphane, türbe, sebil, şadırvan, çeşme, köprü, kervansaray, han, hamam, köşk, saray gibi dini ve sivil mimari sahasındaki eserler İslam ülkelerini süslüyor. Görenlerin hayranlığını uyandırıyor. Selimiyeler, Süleymaniyeler, Sultanahmetler, Taç Mahaller, Elhamralar ve daha niceleri İslam dehasının mimarideki şaheserleri. Sadece bu sahalarda mı? Sanayi nefisede yani fünun-u cemilede yani güzel sanatlarda. O Müslümanların yazı numuneleri, cilt numuneleri, tehzipler yani yazıdan etrafını süslemeleri, minyatürleri, nakışları, oymacılıkları bunlar eşsiz maharet örnekleridir. Edebiyat ki hayatın aynasıdır. En zengin, en güzel eserlerle İslam tarihi doludur. Arapça, Türkçe, Farsça nice eserler vardır ki insan ruhunun her sahadaki hislerini ve fikirlerini dile getirmiş. El-Ma'ari, İbni Farid, Feridüddin Attar, Gülistan ve Bostan'ın sahibi Sadi Şirazi, Hafız-ı Şirazi, Hamse sahibi Nizami, Molla Cami, Alişir Nevai, Mesnevi'nin mübdii Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Fuzuli, Baki, Nedim, Hüsnü Aşk'ın sahibi Galip Dede, Hamid, Akif, Yahya Kemal ve daha nice kalem sahipleri insanlığa unutulmaz hediyeler takdim etmişlerdir. Şarkta ve Gart'ta. Kütüphaneleri dolduran İslam eserleri, İslam alimlerinin İslam dünyasına neler kattıklarını gözlerin önüne sermektedir. Görüldüğü üzere değerli dinleyiciler, Müslümanların ilim dünyasına hizmetleri çok büyük. Ve bunda Türklerin de payı çoktur. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı müellifleri yazarı diyor ki İslam medeniyet ve marifine hizmet edenlerin yarısı değilse de üçte biri mutlaka Türktür. Hele tefsir, hadis, tasavvuf, fıkıh ve kelam ilimlerinde eser yazan değerli zatların yarısının Türk oldukları meydandadır diyor. Ve bunların isimlerini özet olarak Türklerin Ülüm ve Fünun'a Hizmetleri adlı eserinde Bursalı Tahir vermektedir. Burada 1600 zatın biyografisi vardır. Ve Türklerin Müslüman olmasının İslamiyet'e nice hayırlar getirmiş olduğunu, Türklerin İslam ilimlere katkılarını gördüğümüz zaman daha iyi anlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bilhassa 9 ile 12. asırlar arasında, yani Avrupa'nın orta çağında tıp, tarih, ilahiyat, astronomi ve coğrafya konusunda Arapça olarak yazılan eserler herhangi başka bir lisanla yazılanların çok üzerindedir. Ki bu Araplar Hazreti Peygamber'in gelişinden evvel son derece iftidai yaşayan, pek çok gayri ahlaki işler işleyen bir kavim idi. İslamiyet'in nuruyla bunlar dünyanın en medeni milleti olmuş ve bütün dünyaya medeniyet götürmüşlerdir. Öyle ki Arapça Orta Çağ'da Hristiyanlık alemindeki Latince gibi bütün İslam milletlerinde ilim ve edebiyat dili olmuş, ayrıca karşılıklı anlaşma dili olmuştur. İbadet dili olarak da tabii İslam dünyasını meydana getiren bütün milletlerin dillerinde derin bir iz bırakmıştır. Sadece Müslümanlar değil, İspanya'da da Arapça konuşulduğu için İspanya Hristiyanların eline geçtikten sonra da Arapça İspanya'da ilim ve kaza, yargı dili olarak devam etmiş. Müslümanların kurmuş olduğu medreselerde dil Arapça olduğu için ve İspanyolların buna mümasil ilim müesseseleri olmadığı için İspanyollar bu okullara devam etmiş ve Arapça öğrenmişlerdir. Bugün İspanyolca'da Arapça kelimelerin sayısı pek çoktur. Hatta İspanya'da hakimlere bile el-kade denir. El-kadi kelimesinden, kadı kelimesinden efendim bozulmuştur. Hele değerli dinleyiciler, Halife Harun Reşit zamanında 9. miladi asır ortalarında, ki Abbasi İmparatorluğun en parlak devridir, İslam medeniyeti de azametinin en yüksek noktasındaydı ve dünya karanlıktayken Bağdat'tan büyük bir nur dünyayı aydınlatmaktaydı. Dünyada bugün faaliyette olan ilk üniversitelerden en eskisi Fas'tadır değerli dinleyiciler. Kureviyin Üniversitesi'dir. 9. yüzyıl ortalarında 840'lı yıllarda kurulmuştur. Bundan daha eski bir üniversite Avrupa'da yoktur. Zeytune Üniversitesi, Eser Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Bağdat'taki Nizami Üniversiteleri kurulduktan nice yıllar sonradır ki Avrupa'da Paris Üniversitesi'ni, arkasından Cambridge ve Oxford'u görmekteyiz. Yine İspanya'daki Kurtuba Üniversitesi de dünyanın en eski üniversitelerindendir. Ve uzun yıllar İspanyollar tarafından İspanya işgal edildikten sonra da faaliyetini devam ettirmişlerdir. Hatta Papa Silvester bile Kurtuba, şimdi Cordoba diyor İspanyollar, oradaki üniversitelerden mezun olmuştur. İşte Avrupa'ya medeniyeti, ilmi, irfanı hep Endülüs'teki üniversitelerde yetişen, okuyan Avrupalı talebeler götürmüşlerdir. Sadece Araplar değil, Müslüman olduktan sonra Türklerin, İranların ve Hint-Moğol İmparatorluğu'nda İslam medeniyetine büyük hizmetleri vardır. Selçukluların siyasi bakımdan hizmeti çok büyüktür. Selçuklar olmasa Haçlı seferleriyle İslam dünyası ezilir giderdi. Ancak Selçuklar zamanında da ilim ve sanat son derece ileriydi. Bugün onların sanat eserleri bunu ispat etmektedir. Semerkant, Buhara, Herat gibi şehirlerin mühim ilim ve edebiyat merkezleri olduğunu biliyoruz. O da Timuroğulların İslam medeniyetine sağladıkları katkıyı göstermektedir. Herat, Semerkant vaktiyle dünyanın en büyük şehirleriydi. Semerkant dünyada en iyi güzel kağıdın, en iyi kağıdın üretildiği yerdi. İran'da Samanoğulları zamanında da çok büyük hizmetler edilmiştir. Ancak Osmanlı Türklerinin İslamiyete ve dünya medeniyetine katkıları azımsanamayacak ölçüdedir. Hem siyasi bakımdan İslamiyet'in devamını, varlığını sağlamış, hem de ilim, edebiyat ve diğer medeni hususlarda dünyaya İslamiyet'in mütefakiyetin üstünlüğünü göstermiştir. İşte Osmanlı şehirlerindeki mimari eserler ortadadır. Osmanlı fütuhatında kullanılan aletlerin o zamanki teknik bakımından ileriliğini herkes bilmektedir. Osmanlı padişahları gibi edebiyatın, şiirin, güzel sanatların koruyucusu olmakla meşhur hükümdarların yetiştirdiği alimler ve sanatkarların ortaya koyduğu eserler ortadadır. Osmanlı müesseselerinin mütekamiliyeti ortadadır. İngiltere Kralı 8. Henry, Osmanlı kanunlarını, Osmanlı hukukunu öğrenmek üzere Türkiye'ye bir heyet göndermiştir. Ondan sonra İngiltere'de hukuk nizamını bunların verdiği rapor çerçevesinde ıslah etmiştir. Hindistan'daki Taç Mahal'in, Hindistan İmparatorluğu'nun ki 19. asra kadar devam etmiştir, Hindistan'da meydana getirdiği medeniyet eserlerini tarihçiler, coğrafyacılar anlata anlata bitirememektedirler. Evet değerli dinleyiciler, işte İslam medeniyeti bütün dünya, sadece kendi hakim olduğu topraklara değil, bütün dünyayı bu kurmuş olduğu medeniyetle aydınlatmıştır. Evet değerli dinleyiciler, sadece ilim, sanat gibi medeniyetin esasını teşkil eden sahalarda değil, insan hakları ve demokratlık gibi hususlarda da Orta Çağ İslam medeniyeti elbette ki emsallerinden çok yüksek idi. Öyle ki pek çok Hristiyan mezhep mensubu kendi dinlerinden olan ancak mezhepleri farklı dindaşlarının baskılarından, zulümlerinden kaçarak İslam dünyasına sığınmış, halifelerin himayesi altına girmiştir. Gerek Emevi ve Abbasiler zamanında, gerekse Osmanlılar zamanında gayrimüslimler İslam ülkelerinde son derece rahat ve müreffeh bir hayat yaşamışlardır. Ticaretlerinde, çiftlerinde, çubuklarında meşgul olmuşlar. İlim öğrenmelerine ve yaymalarına müdahale edilmemiş. Dinlerini öğrenmelerini ve yaymaları için en mütekamil ilim müesseseleri meydana getirmiş, neşriyat yapmışlar. Hatta bunlar kendi mahkemeleri ve kendi mekteplerinde otonomi yaşamışlar. Hatta bunlar devlet hizmetine alınmış ve çok yüksek makamlara gelebilmişlerdir. Ve gerçekten gerek Yahudiler gerek Hristiyanlar bugün iftiharla ifade etmektedirler ki Yahudilerin ve Hristiyanların en parlak çağı Müslümanların hakimiyetinde yaşadığı beldelerde ve zamanlarda olmuştur. İşte bunlar hayatiyetlerini Müslümanların himayesinde devam ettirebilmişlerdir. Bu da İslam medeniyetinin Orta Çağ'daki yüksekliğini gösteren en mühim delillerden birisidir. Değerli dinleyiciler, İslam medeniyeti Avrupa'ya iki yoldan tesir etmiştir. Bunlardan bir tanesi Endülüs'tür. Endülüs Emevi Devleti zamanında ve Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra Endülüs'te hakim olan İslam devletleri zamanında Avrupa'dan buraya gelip okuyan, buradaki tahsil müesseselerinde okuyan talebeler memleketlerini burada öğrendiklerini götürmüşler. Yine Endülüs'te yakın temas içinde bulunan tüccarlar da bu kültür aktarmasına vesile olmuştur. Daha sonra İspanyollar tarafından Endülüs Emevi Devleti ortadan kaldırılınca, Endülüs diyelim çünkü Emeviler artık ortadan zaten kalkmıştı ama bazı İdrisiler gibi, Haseniler gibi bazı hanedanlar devam ediyordu. Bunlardan epey etkilenmişlerdir. İkinci bir yol Haçlı Seferleri olmuştur. Haçlı Seferleri sırasında İslam dünyasını işgal eden Haçlılar bu topraklarda gördüklerini, öğrendiklerini memleketlerine taşımışlardır. Meşhur Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa Filistin'de hasta olmuş, Selahaddin Eyyubi'nin doktorları tarafından tedavi edilmiştir. Kendi doktorları imparatoru iyileştirememişlerdir. İşte bütün bu öğrendikleri ve gördükleri zenginlikler ve medeniyet unsurlarını kendi memleketlerine taşımışlardır. Ve daha sonra Osmanlı hakimiyeti Avrupa'da bu İslam medeniyetinin Avrupa'ya bu yoldan da nüfuz etmesini sağlamıştır. Buna rağmen değerli dinleyiciler, İslam medeniyetinin bu derece yüksek olması ve İslam medeniyetinin Avrupa medeniyetini doğurmasına mukabil Avrupalılar İslam medeniyetini aşağılamışlardır. Hatta mesela Halife Ömer zamanında İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılmasını bile Müslümanlara hamletmişlerdir. Halbuki Müslümanlar hiçbir yere gittiklerinde ne kütüphane ne mabet hiçbir yeri yakmamışlar, bilakis imar etmişlerdir. Sonradan ortaya çıkmıştır ki meşhur İskenderiye Kütüphanesi'ni yakan İmparator 2. Theodosius'un Kuzey Afrika'daki valisidir. Yine Roma İmparatoru Zenon'un Süryani okulu olan Edessa Mektebi'ni kapattığını biliyoruz. İmparator Justinianus da keza böyledir. İşte onun için bütün bu okullarda okuyanlar ve diğer Hristiyan mezheplerine mensup olanlar hep Arap memleketlerine sığınmışlardır. Arkasından İslam tarihçileri başta olmak üzere Emevi halifelerine karşı gaddarane bir propaganda başlatılmıştır. Halbuki İslam medeniyetinin geliştirilmesine ilk gayret gösterenler Emevilerdir. Bu devrin hükümdarları, ırkı, dini ne olursa olsun bütün vatandaşlarının kabiliyetinden istifade etmektedirler. Etmekten çekinmemişlerdir. Ve de bunlara en uç noktada azami hürriyeti hakkı vermişlerdir. Hristiyanlardan Emevi hilafetinde çok yüksek mevkilere gelenler olmuştur. Yahudilerden keza. Ve Emeviler devrinde imparatorlukta edebiyat ve sanat bakımından çok yüksek bir seviyeye ulaşılmıştır. Mesela Emevi halifesi Abdülmelik bizzat kendisi şairdi. Şiire ve aynı zamanda mimariye çok düşkündü. Kudüs'teki meşhur Ömer Camii'ni, Kubbetü Sahra'yı o yaptırmıştır. Hazreti Ömer değil. Yine Medine-i Münevvere'deki mescidi ve Şam'daki Büyük Ümeyye Camii'ni, Emevi Camii'ni de Halife Abdülmelik yaptırmıştır. Bu devirde Emevi İmparatorluğun hududu doğuda Hindistan'a, batıda Atlas Okyanusu'na uzanıyordu. Halife Abdülmelik aynı zamanda da mühim bir fıkıh alimi idi ve Medine'nin 7 fakihinden birisi sayılmıştır. Böyle bir altın devir, halifeleri bile ilimle, şiirle, sanatla meşgul bir İslam dünyası. İşte bunlar daha sonra Abbasiler zamanında Bağdat'ta Beytül Hikme'nin ve ondan sonra Darül Hikme'nin kurulmasıyla da bilhassa pozitif nakli akli bilimlerde dünyanın en birinci ilim enstitüsü olmuştur. Burası daha sonra Roma'nın çökmesi üzerine Bağdat'taki Darül Hikme Selçuklar tarafından büyük bir medrese haline getirilmiştir. Nizamiye Medresesi. Bu Bağdat'ta kurulan medrese bundan sonraki İslam dünyasındaki medreselere model teşkil etmiştir. Ve aynı bu sistem Avrupa'daki üniversitelerin kuruluşunda da sistem olarak takip edilmiştir. Yani İslam dünyası üniversiteleşme hususunda da Avrupa'ya örnek numune teşkil etmiştir. Evet değerli dinleyiciler, sözü fazla uzatmayalım. Çünkü bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya veya başka programlarda inşallah sırası geldikçe Müslümanların ilim ve medeniyeti hizmetlerini daha müşahhas olarak sizlerle inceleyelim ve Garp medeniyetinin kuruluşunda Müslümanların rolü üzerinde inşallah duralım. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.